Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizi konuşuyoruz. Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor. Öyle gözüküyor. Nedir? Yani bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmelerinden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 21 Nisan 2022 günlerden Perşembe, dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Hafta içi her gün olduğu gibi gündem yüklü. Ukrayna'daki gelişmeler var. Müzakerelerle ilgili yeni gelişmeler var. Bunları aktaracağım sahadan, hem Rusya tarafından hem Ukrayna tarafından. Ukrayna liderliği tarafından Birleşmiş Milletler'in teklifleri var. İvedi adımları görüşmek üzere iki ülkenin liderini buluşturma açıklaması geldi Birleşmiş Milletler Sözcülüğü'nden. Amerikan yönetiminden açıklamalar var. Rusya'nın kıtalar arası balistik sarmat füzesinin denemesini başarıyla gerçekleştirmesi gibi gibi haberler var. Tabii Avrupa'nın Amerikan politikaları eşliğinde Rusya'ya karşı tutumu, Almanya liderliği, özellikle Olaf Scholz üzerindeki büyük baskılar, Ukrayna'ya yeterince silah yardımı yapılmadığı, bu krizde başından beri anlatmaya çalışıyorum. Barışçı bir çözüm arayışı bir noktadan sonra, Minsk anlaşmaları çöpe atıldıktan sonra yok. Batı dünyasından tam tersine Ukrayna'nın pek çok uzmana göre kazanamayacağı bir savaşı kazanmasını sağlamak için silah tedarikini arttırmak aslında Rusya Federasyonu'nun hedeflenmesi. Bugün Joe Biden'ın bir açıklama yapması bekleniyor şu saate kadar. Ben görmedim, dikkatimi çekmedi ama ekonomi alanında gelişmeler var yine. Bu kriz çünkü bütün dünyada özellikle Türkiye gibi. Evet, internette bir kesinti oldu, kusuruma bakmayın. Kaldığım yerden devam edeyim. Ekonomiyle ilgili gelişmeler var. Özellikle Avrupa kanadından gelişmeler var. Bunları da aktaracağım. Yine Rusya'dan da aynı şekilde G20 toplantısı vesilesi Rusya'nın Maliye Bakanı katıldı G20 toplantısına. Küresel risklerle ilgili uyarılar geldi. Rusya liderliğinin açıklamaları, siyasi askeri cephede ekonomiyle ilgili açıklamalar ve Çin'den aynı zamanda notlar var size aktarmak istediğim. Çin lideri Xi Jinping'in Baowa Asya Forumu'na video konferansla bağlanarak aslında dünyadaki siyasete, küresel siyasete dair dikkat çekici mesajları vardı. Onları da aktaracağım. Tabii dünyadan da haberler var. Türk dış politikasından Ukrayna başlığında elbette Çavuşoğlu'yla Sergey Lavrov'un görüşmeleri gerçekleşti telefonda. Çavuşoğlu'nun CNN Türk televizyonunda çarpıcı açıklamaları var. NATO içerisinde Ukrayna Savaşı'nın bitmesini istemeyenler olduğunu öne sürüyor kendisi. Bugün gündeme aktaracağım ama dikkatimizi başka bir yere çevireceğiz. Sputnik Türkiye yayınları bir süredir YouTube'dan yapılamıyor biliyorsunuz. Ukrayna Savaşı nedeniyle sanki dünyada ilk kez savaş görüyormuşuz gibi müthiş bir sansür ve karartma uygulanıyordu. Basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü gerçekten sorunlu bir duruma geldi. Batı şu açıdan önemli. Dünyada çünkü bu işin şampiyonluğunu Batı yaptığı için bizim kriter aldığımız Batı'nın bu tarz sansür ve karartmalara başvurması dikkat çekici. Bir yandan bunu yaparken bir de çok kilit ve sembolik bir dava. Dün çok kısaca aktarmıştım size. Julian Assange, WikiLeaks'in kurucusu, dijital gazeteciliğin öncü ismi. Amerikan diplomatik yazışmaları, öncesinde Irak Savaşı, aslında Amerika'nın işgallerinin ve işlediği savaş suçlarının ortaya serilmesini sağlamış sembolik bir isim. Gerçekten Sudan bahanelerle ve bir takım kara çalmalarla yakalandı. Tecritte tutuluyordu. Davasını ben elden geldiğince duruşmaları ve kararlar çıktıkça aktarmaya çalışmıştım. En son temyiz başvurusu vardı ve temyiz başvurusundan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne Sulh Mahkemesi yeniden iadesini onayladı. 175 yıl 1900'lerden başlarında geçerli olan bir casusluk yasası uyarınca Amerika Birleşik Devletleri Assange'ı mahkum etmek istiyor. Memleketi Avustralya'da cezasını çekecek diye bir insani kendince Amerika bir tavizde bulundu. Bu yüzden de Britanya'nın iade yönünde karar vermesi söz konusu oldu. Hakikaten çarpıcı bir dava bu. Tam da Batı'nın sansür ve dezenformasyonu önlemek gerekçesiyle deniliyor ama aslında karşıt anlatıyı insanların karşılaştırarak bakabilecekleri kanalları tıkamanın ötesinde bir anlamı elbette yok. Dezenformasyon her yerde her zaman var. En başta bize bugüne kadar söylendiği ortaya çıkan yalanlardan hepsini biliyoruz. Böylesine bir duruma gelinmişken Julian Assange davası daha da sembolik hale geliyor. Bugün programın ikinci yarısında bu davayı yakından takip eden gazeteci arkadaşım Çağlar Tekin'e bağlanacağız. Ara ara Julian Assange konusunu kararlar çıktıkça kendisiyle konuşmuştuk. Bu sefer İçişleri Bakanı'nın kararına bırakılacak öyle gözüküyor. Gerçi bir temyiz daha söz konusu olduğunu söylüyorlar hukuki süreçte. Ama tecrit altında Julian Assange ve bu kadar sansür ve karartma varken böyle bir kararın verilebilmesi, dünya çapında bu konunun şampiyonluğunu yapmış isimlerin hiç gıklarının çıkmaması çok dikkat çekici. Amerika'nın Ukrayna'daki savaş suçlarından bahsederken ki kime ait olduğu biraz bulanık, fazla bulanık öyle söylemek gerekirse, ifade etmek gerekirse neonazi unsurlar nedeniyle savaş suçlarından bahsederken kendi savaş suçlarını deşifre etmiş bir ismin bu şekilde cezalandırılması nedeniyle bu programı ayrıca yapmak istediğimi belirteyim. Bu arada sahada ölümler var, onları da aktaracağım. Ölüm iddiaları Gonzalo Lira Lopez, ben de Telegram kanallarından alternatifleri bulmakta zorlanıyoruz çünkü takip ediyordum. Kendisi galiba hayatını yitirdi, kaçırıldı iddiaları var. Ukrayna içerisinden haber veren seslerden birisiydi. Onu da aktarayım. Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri 24 Nisan'da. Öncesinde ilk televizyon düellosu yapıldı. Başlıkları aktaracağım. Orta Doğu'dan yine başlıklar var. Ramazan bayramı nedeniyle İsrail'de yine bir alarm durumu olduğunu belirtmek gerekiyor. Ve Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinden notlar var. Bunları da aktarmaya çalışacağım. Bir de Afganistan'da Mezar-ı Şerif kentinde yine Şiileri hedef alan bir cami bombalaması, onlarca ölü ve yaralı haberleri olacak. Çok kalabalık gündem var. Hemen başlamak istiyorum. Başlamadan da frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2. Bizi bu karasal yayın frekanslarından dinleyebilirsiniz. Web sitesi sitemiz karartılmıştı 2 aydır. Nihayet açıldı. Web sitesi üzerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Yine Voice CDN üzerinden Türkiye çapında dinleyebilirsiniz. Ve Telegram hesabından da aynı şekilde bizi izleyebilir ve dinleyebilirsiniz. Maalesef YouTube'umuz karartıldı, oradan yok artık. Ama en azından başka kanallar açıldı. Bunun da mutluluğu içerisindeyiz diyeyim. Başlayalım Excel'e. Evet, şimdi Rusya Savunma Bakanlığı operasyonla ilgili, özel operasyon diye adlandırıyorlar Ukrayna'da Minsk Anlaşması'nın çöpe atılmasından sonra gelişen süreçleri. Askeri hedeflere yönelik yine komuta merkezleri, İHA'ların düşürülmesi, işte lojistik akaryakıt gibi Ukrayna güçlerine ve neonazi birliklerine giden unsurlara dair hedefleri vurduklarını açıklayan bir briefing aktarmışlardı. Harkov bölgesi, bu arada kurtarılan bölgeler var, öyle adlandırılıyor. Oradaki Rus nüfus ve Rusça konuşan nüfusun hissiyatını belki yansıtmak bağlamında. Burada referandum düzenlenebileceği, bu referandum sandığı konulması o coğrafyanın siyasetinin, toplumsal yapısının bir unsuru aslında. Zaten bunu da şu şekilde ifade ediyorlar: geçici bir sivil yönetim atanmış durumda, demokratik toplumda kararı halk alır şeklinde bölgenin tamamen nazizmden temizlenmesinden sonra bir referandum düzenleyeceklerini söylüyorlar. Rusya Federasyonu denazifikasyon olarak demilitarizasyon ne denazifikasyon olarak ortaya koyuyordu bu operasyonun hedeflerinden bir tanesini. Aşırı milliyetçilerin etkisiz hale getirildiği başlıkları yine aktarılıyor. Bir yandan da Paskalya, bizim Ramazan Bayramı gibi Hristiyanların da Paskalyası var. Paskalya'da kiliselere yönelik saldırı düzenlenebileceği yolunda iddialar var. Bir de Kırım'da Rusya Federasyonu'na bağlı federal birim olarak Federal Güvenlik Servisi IŞİD üyesi bir Rusya vatandaşının gözaltına alındığını duyurdu. Aşırılıkçı İslamcı Kırım Tatar gönüllü taburu komutanlarının talimatları doğrultusunda demir yolunu havaya uçuracaklardı diye bir iddiada bulunuyorlar, bilgi aktarıyorlar. Mariupol, Ukrayna'nın güneyindeki Mariupol kentinde dikkatler. Burada kentin büyük bir bölümü neonazi taburundan temizlenmiş gözüküyor. Özellikle Mariupol Hastanesi bu harekatın başında, oradan bir takım sahte haberler de yayılmıştı. Ukrayna ordusunun aslında hastaneyi boşalttığı ve kendisinin askeri güçleri sivil bir takım unsurlara yerleştiriyorlar. Savaş taktiği olarak aslında kullanılıyor bunlar. Genellikle kaçınılır tabii sivillerin içerisinde savaş vermek başka bir şeye giriyor. Onlarca ceset, askeri müfettişler sivillere ait onlarca ceset bulduklarını aktarıyorlar. Ama asıl dikkatler Azovstal, Mariupol şehrindeki bu metalürji tesisleri, Sovyetler Birliği'nden kalma büyük tesisler var orada. Oraya odaklanmış durumdalar. Siyasi mesajlara, Mariupol'le ilgili Rusya liderliğinden açıklamalara geçmeden önce bir de Rus düşmanlığı ve ırkçılık artık Batı dünyasında sıradan hale gelmiş durumda. İşte kediler, vodka, şu bu derken bitmiyor ve ayrıca bu tabii Sovyetler Birliği mirasıyla da bütünleşiyor. Ayrılabilecek bir şey olmaktan çıkmış durumda son tahlilde. Üç anıtı daha. Polonya'da Sovyetler Birliği'nden kalma Kızıl Ordu anıtları nazizme karşı savaşmış. Bunların yıkılması gündeme geldi. Yine bir başka kentte bir anıtı daha yıkmışlar efendim. Bunu bir artık kampanyaya çevirmiş durumdalar. Sovyetler nazizme karşı mücadele mirasını yok etme operasyonu düzenleniyor açık bir biçimde. Almanya'da yine 24 Şubat'tan bu yana Berlin'deki Sovyet anıtlarına 16 kez saldırı düzenlendiği Alman medyasına yansıyor. En son tenis üzerinden Wimbledon Rusların turnuvaya katılımına yasak getirmişti. Putin'e yarar diye de bir gerekçe gösteriyorlar. Yani Rusya liderliğini eleştireyim derken hakikaten bir halkı topluca, kolektif bir biçimde. Aslına bakarsanız bu işin adı bu. Bunun adı kolektif cezalandırma. Genellikle Batılılar eleştirirler böyle şeyleri ya da bugüne kadar biz öyle biliyorduk, artık işler değişti. Şimdi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcüsü Stefan Duracic'in açıklamaları vardı. Çatışmaları durdurma, biraz Paskalya ateşkesi de vermeye çalışıyorlar, dün aktarmıştım size. Mektuplar yollanmış ve bir şekilde acil adımları görüşmek istiyorlar. Aynı zamanda da iki liderle buluşmak. Birleşmiş Milletler ne kadar bir arabuluculuk yapabilir tartışmalı tabii ama garantör olarak BM Güvenlik Konseyi üyelerinden bahsediliyordu. Müzakerelerle ilgili yaprak fazla kımıldamıyor ama ortada karşılıklı iletilen talepler var. İstanbul'da yapılan toplantıda Ukrayna tarafı yazılı öneriler sunmuştu. Rusya da onlara yanıt vermişti. Taslak iletilmişti. Dmitri Peskov'dan aktarmıştım ben size, Kremlin sözcüsünden. Top Kiev'in sahasında, biz ilettik diye açıklama yapmıştı. Ne var içinde? Ukrayna'nın tarafsız statüsü, nükleer olmaması, Zelenski nükleer arzuları dile getirmişti. Militarizm ve nazizmden arınma. Rusya'nın resmi dil statüsü zaten eskiden Ukrayna'da çok yaygın konuşuluyordu. Rusça ve Rus asıllı insanlar var. Rusça konuşan nüfus var. Dolayısıyla bunu kısıtladığınız zaman dil, ana dil özgürlüğüne aykırı hareket etmiş oluyorsunuz. Bunu da koymuşlardı. Kırım'ın artık Rusya'ya ait kabul edilmesi, orada referandum düzenlenmişti 2014'te ve Donetsk ve Lugansk cumhuriyetlerinde bağımsızlığı gibi gerçeklerin kabulü. Bu şekilde Rusya Federasyonu ortaya koyuyor. Podolyak, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı bu taslağı inceleyeceklerini söyledi. İstanbul görüşmelerinde biz de iletmiştik dedi. Ama tabii enteresan, Zelenski ben görmedim demiş, nasıl oluyorsa Rusya'nın kendileri yazılı öneri verdikten sonra gelen taslağı görmediğini, hiçbir şey duymadım, hiçbir şey görmedim. bize hiçbir şey etmediklerinden eminim diye de bir açıklama yapmış. Doğru mu söylüyor? Kim yalan söylüyor onu bilemedim doğrusunu söylemek gerekirse. Mariupol'de durum kötüye gidiyor. Askerlerimizin ellerinde yüzlerce yaralı var. 1000 kadar sivil var. Neden siviller sanayi tesisinin içerisinde? Kim soktu sivilleri? Gönüllü mü gittiler oraya gibi soruları yöneltmiyorlar tabii. Almanya'da sol medyadan, Allah'tan Almanya'da müthiş kampanya tabii düzenleniyor ve hiçbir şekilde alternatif anlatı yok. Ama Jungewelt gazetesi muhabiri Mariupol'e girmiş ve Azak taburunun hakikaten sivillere muamelelerine sivillerin Azak taburu yüzünden çok çekmiş sivillerle konuşmuş. Ateş ettiklerini yazmış. Bunlar Batı'da yansıtılmıyor. Telegram kanallarında hepsi var ama ana akım medya yazmıyor. Zelenski ise oradaki 1000 sivilin neden orada olduğu sorusu kendisine sorulmadığı için bu şekilde konuşuyor. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu Vladimir Putin'le toplantı yaptı bu arada. Mariupol odaklı açıklamalar geldi, izahatlar geldi. Çok güçlü bir müstahkem mevkinin bu savaştan önce zaten saldırıya hazırlandığı Amerika'nın desteğiyle belirtiliyordu ve 16 Şubat'ta aslında ateşkesin tamamen Ukrayna tarafından bozulduğunu hatırlarsak çok önceden orada hazırlık yapıldığını aktarmış. Ağır silahlar, tanklar, çoklu roket atar sistemleri vesaire. Uzun süre tabii ki çoğu yaklaşık 20 bin güçten de bahsediyordu. Rakamlar farklı veriliyor tabii ki savaş sahası. Şimdi artık kent kurtarıldı, barışçı yaşam kuruluyor ama tabii orada yaklaşık 2000 civarında insani koridor da oluşturuldu. Çıkmaya çalışanlar her gün saat 2 ile 4 arasında geçici ateşkes ilan ediyoruz diye bilgi vermiş. Silah bırakmaları, teslim olmaları çağrıları da tekrarlanıyor sürekli ama Kiev'in izin vermediği söyleniyor. Putin ise Shoigu'ya operasyonun bu aşamasında artık saldırı değil, kuşatma yapın. Tek bir sinek dahi Azovstal tesisinden çıkmasın talimatı vermiş. Yani orada gıda stokladıkları söyleniyor. Ne kadar kalırlarsa kalsınlar ama bir saldırı hem askerlerin hayatını hem sivillerin hayatını tehlike altına atacak deniliyor. Her şey hazır. Otobüsler, ambulanslar, çıkabilen siviller tekrardan kurtarılıyor tabii ki ama hatta yabancılar olduğu söyleniyor ve limana bakan tarafında da mayınlar döşendiği, gemilerin zorla elde tutulduğu gemicilerin belirtiliyor. 142 bin kadar toplamda da kentten tahliye olmuş, bu konuda bilgileri vermişler. Şimdi tabii kuşatma talimatı yapınca ne olacak tartışmaları, hedefler değişti anlamına gelmiyor diye Kremlin'den bir düzeltme açıklaması gelmiş. Hani başka bir şey mi yapılacak diye hala müzakerelerde yanıt beklediklerini de dile getirmiş durumda. Rusya Dışişleri Bakanlığı da Ukrayna'daki harekatın NATO kaynaklı tehditler ortadan kalktığında sona ereceğini açıkça dile getirmiş. Tabii NATO'nun Rusya Federasyonu'nu Ukrayna'yı kullanarak hedef alması olarak görülüyor Moskova'dan bu durum efendim. Rusya bu arada kıtalar arası balistik sarmat füzesinin ilk denemesini başarıyla gerçekleştirmiş. Arhangelsk bölgesinde Pelesetsk uzay üstünden bu füze fırlatılmış efendim. Görev yerine getirildi. Kamçatka'daki Kura Eğitim Üssü'ne ulaştı diye de izahat yaptılar. Rusya liderliği bunu artık bize saldıranları, saldırmaya kalkacakları iki kere düşündürecek olay başarılardan ötürü orduyu tebrik etmiş vaziyette. Benzersiz silah ve tamamen yerli üretim, dolayısıyla seri üretimde bir sıkıntı yok şeklinde açıklama yapıyorlar. Evet, şimdi Beyaz Saray'dan bu Sarmat'la ilgili açıklama geldi. Ukrayna'daki duruşumuzu değiştirmeyecek dedi Jen Psaki bu konuda. Füze tehdidini, testini uyarı ve tehdit olarak değerlendirilip değerlendirmedikleri sorulmuş. Hayır, değerlendirmiyoruz demişler ama tabii ki gelişmiş silah sistemleri caydırıcılık bakımından tabii bu çatışmayla da daha çok hipersonik sistemlerle ortaya çıkmıştı. Amerikalılar bu arada Rusya'nın ortaya attığı iddia, dışişleri sözcüsü Zaharova söyledi, Afganistan ordusu için sipariş ettiği helikopterleri Ukrayna'ya göndermişler. Tabii Rusya tarafı, Batılılar bir yandan çatışmalar dursun istiyor, bir yandan silah pompalıyorlar. Sivillerin tahliyesine engel olunuyor vesaire. vesaire. Bu değişmeyecek Rusya'nın tutumu şeklinde açıklıyorlar. Sadece Amerika değil tabii, Kanada gibi ülkeler var. Ayrıca bir takım NATO'nun eğitim verdiği Azak taburuna, çok görüntüleri de çıkmıştı aslında bu savaştan da önce. Ben süreci yakından takip ettiğim için Donbas'ta biliyorum Amerikan askerlerinin, Azakçıları nasıl eğitimden geçirdiğini. Bir kısmının orada sıkışıp kaldığı söyleniyor elbette. Bugün Biden bir açıklama yapacak. Rusya'ya yaptırımlar devam ediyor. En son 29 Rusya vatandaşı ve 40 şirkete yaptırım açıklaması geldi Amerikan Hazine Bakanlığı'ndan. Bir de tabii ben aktarmıştım size, diğer ülkeler aracılığıyla uçak Ukrayna ordusuna, artık hava kuvvetleri neredeyse kalmamış durumda, tek tük uçakları olduğundan söz ediliyor. Pentagon sözcüsü kendi açıklamasını geri çekti. Geçmiş zamanda onlara uçak verildiğini söylerken yanılmışım, hatadan ötürü üzgünüm diye bir açıklama yaptı. Bu çok dikkat çekici, yani uçak verme, çünkü Rusya'nın da böyle bir şeye asla izin verilmeyeceği yolunda açıklaması vardı. Neden geri çekildi diye sormak lazım tabii bu açıklama. Tabii yedek parça verdiklerinde dile getirdi. Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Polonyalı mevkidaşıyla Ukrayna meselesini konuşması var. Polonya Doğu Avrupa'nın muhafazakar ülkesi, tabii Rus karşıtlığı en çok orada var diyebiliriz. Polonya için Lloyd Austin, enteresan, Polonya Savunma Bakanı Blaszczak'a demiş ki Polonya bağımsızlığı için savaşan ve başkalarının bağımsızlıkları için yardım eden uzun bir geçmişe sahip. Ne kadar bağımsızlıkçıymış Amerikan yönetimi meğersem, hakikaten hiç ben daha çok küreselleşmeci olarak görüyordum doğrusu. Sınırlar ortadan kalksın, herkes Amerikan gömleklerini üzerine geçirsin, herkes mutlu olsun, mesut olsun filan, hani öyle bir bakış açısı var diye düşünüyordum ama ulusların bağımsızlık ve egemenlikleri birdenbire Amerika için çok değerli bir şey haline geldi nedense. Polonya'yı da örnek olarak sunması dikkat çekici olmuş burada. Avrupa Birliği 1,5 milyar euroluk askeri yardım sağlayacak. Konsey Başkanı Charles Michel açıkladı bunu. Ek askeri yardım, artık kaç milyarlık, kaç milyar euro ve dolarlık askeri yardım gitti. Artık ben hesap etmeyi hesap edemez hale geldim. Ama Almanya'da bir sıkıntı var. Scholz, tabii G7 üyesi ülkeler video konferans, NATO AB yetkilileri dahil olmak üzere kendi aralarında toplantı yaptılar. Şimdi Almanya'da yeşiller en büyük savaşçı, yeşil savaşçılar öyle diyelim. En büyük militarist yeşiller Almanya'da. Diğerleri de var tabii ki, Hristiyan Demokratlar, Merkel hiç sessiz soluğu çıkmıyor. Merkel'in kurduğu Minsk barışını sahiplenen de yok Almanya'da. Scholz üzerinde Ukrayna'ya tanklar dahil Alman silahları verilmesi için müthiş bir baskı oluşmuş durumda. Aslında o da bir takım açıklamalar yapıyor. Yani bunun yedek parçası var, şusu var, busu var. Tabii bazı şeyleri, silah listesini biz savunma sanayi şirketlerine onlardan alacağız. Onlar tedarik edecekler. Yani Alman devleti değil, silah şirketleri üzerinden, ama biz de parasını ödeyeceğiz demeye getiriyorlar. Aslında Ukrayna'daki savaşı silahlandırarak üzerinden bir de finanse etme konumuna kendilerini sokmuş durumdalar. Ama tank hikayesi biraz muğlak ve müthiş bir baskı var. Militarist yeşiller Scholz'a, sosyal demokratlara, ki sosyal demokratlar partinin içerisinde de bu savaşa çok açık destek olanlar var, başını yeşillerin çektiği rahatlıkla söylenebilir. Ve Rusya kazanırsa 3. Dünya Savaşı yaklaşır diye bir şey çıkarttılar. Allah Allah, Amerika Irak'ı işgal etti, hiç 3. Dünya Savaşı başlamadı. Afganistan'ı işgal etti, hiç 3. Dünya Savaşı başlamadı. Başka yerleri işgal etti, hiç 3. Dünya Savaşı başlamadı. Burada niye başlıyor? Yani biraz karışık bir hikaye. Hakikaten biz ancak işgal ederiz, biz müdahale ederiz, biz rejimi değiştiririz. Başka ülkeler kendilerini doğrudan ilgilendiren coğrafyalarda, nüfuz alanlarında hiçbir şey yapamazlar. Anlaşma yaparlarsa o anlaşmaları da biz uygulatmayız. Bu işin aslı bu. BM onaylı Minsk Anlaşması'nı uygulatmadılar. Bu işin tek en önemli sorumlusu Minsk Anlaşması'nı uygulatmayanlar. Uygulansaydı böyle bir şey olmayacaktı. Altını defalarca çizmek gerekiyor. O anlaşma Ukrayna'nın devlet sınırları içerisinde bir federal çözüm içeriyordu ki Avrupa'da bol bol federal yönetim var. Almanya, Amerika aynı şekilde, Avrupa'nın dışında. Şimdi Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi, hani bu Stefan Bandera'nın mezarına Nazilerle işbirliği yapmış Bandera'nın mezarına çiçek bırakıp kahramanımız diyen Andriy Melnik tabii Scholz yönetimini çok sert bir biçimde eleştiriyor. Alman ordusunun efendim bu Marder savaş araçları var. Onlar nerede? Niye gelmiyor bunlar? Yanlış silahlar veriliyor diye Scholz üzerinde acayip bir baskı oluşturuyorlar. Ama Alman Bild gazetesine göre Savunma Bakanlığı silah tedarik edilecek silahların listesinde 48'den 24'e bir azaltma yapmış efendim. Bu da dikkat çekici. Ukrayna'ya 24 milyar doları aşkın ayrıca ek destek taahhüdünde G7 Maliye Bakanları bulundu. Tabii ki Rusya'da hiçbir kurum faaliyet yürütmesini tecrit edilsin. Bunlar konuşulmuş. ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Kanada, İtalya, Japonya, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel er ya da geç Rusya'nın petrol ve Rusya'ya petrol ve gaz ambargosu uygulayacağız diyor. Almanya'nın militarist yeşil bakanı, Dışişleri Bakanı Baerbock Kuzey yakın iki bir hataydı. Düzeltildi diye açıklama yapmış. İyi, pahalı pahalı alacaklar öyle gözüküyor. Almanya'da akaryakıt fiyatları son 50 senenin en yüksek seviyesine çıkmış efendim. Geçen seneden %50 daha pahalı alıyorlar. Enflasyon da yüksek elbette ama 1973-74, 79-80'deki iki petrol krizinin yanı sıra 2008 mali krizindekinden daha yüksek artık. Neredeyse yarı yarıya yaklaşmış artış fiyatları. Avusturya'da petrol ithalatını durdurmuş vaziyette Rusya'dan. Şu anda Rus petrolünü işlemiyoruz diye açıklama geldi. Avusturya'da da 1981'den bu yana en yüksek enflasyon çıktı. %6.8'e yükselmiş enflasyon oranı. Britanya'da aynı şekilde enerji sektörü, enerjiyle bağlantılı bütün sektörlerden tabii faturalar feci durumda. Ödemeler 6'da 1'e düştü. Tüketiciler zorda. Hükümet bir şey yapmalı bu işte. Yoksa yakıt yoksulluğuna sürükleneceğiz diye çağrı yapıyorlar. Ama enerji faturalarına 153 sterlin yeşil vergi gideri koymaya hazırlanıyormuş Boris Johnson yönetimi. Ne yapacaklar çok merak ediyorum. Evet, Rusya Maliye Bakanı G20 toplantısına katıldı. Orada risklerle ilgili, küresel risklerle ilgili uyarı yaptı. Aşırı yumuşak bütçe ve para politikası enflasyonist baskı yaratmıştı geçen sene. Şimdi Rusya'ya uygulanan yaptırımlar baskıyı daha da arttırdı. Enerji tarım ürünlerinde yüksek fiyatlar dedi. Kazakistan buğday ve un ihracatını yasaklıyor efendim. Herkes kendi buğdayını, tahılını koruyor. Türkiye'de yeterince buğday, tahıl var mı diye sormakta fayda var. Hakikaten iyi bir dönemden geçmiyoruz çünkü. Putin de Batı'nın hukuk dışı yaptırımlarının Dünya Ticaret Örgütü'nün ilkeleriyle çeliştiği ve Rusya'nın bu konuda tutumunu, Dünya Ticaret Örgütü ile ilgili tutumunu değiştireceği yönünde açıklama yapmış durumda. Merkez Bankası Rusya'nın bankacılık sektöründe durumun istikrara kavuştuğunu söyledi. Bu arada Nubulina Merkez Bankası Başkanı, kadın başkanı 5 yıl daha görev süresi uzatıldı. Yarısı 620 milyar dolardı yanılmıyorsam. Yarısı dondurulmuş vaziyette aslında. Pek çok yanıt da çıkartılması gerekiyor buradan. Kendisi açıklama yapmış. Temerrüde düşme tehlikesi yok Rusya'nın diye. Merkez Bankası Başkanı. Çinli firmalar, giden firmaların yerini alabilir diyor Rus yetkilileri. Ve Asya ayağında bu krizi. Çin lideri girişte de söyledim. Video konferans yoluyla Boao Asya Forumu düzenleniyor. Katılmış. Çok enteresan mesajlar tabii. İnsanlığın kader ortaklığı, bütün ülkelerin bir arada barış içinde yaşaması vurguları yapmış Xi Jinping ve gerçekler soğuk savaş zihniyetinin sadece küresel barış çerçevesini bozabileceğini, hegemonyacılık ve güç siyasetinin ancak dünya barışına zarar vereceğini söylemiş. Ve dünya güvenliğini pekiştirmek için bir Çin'in küresel güvenlik inisiyatifinin detaylarını açıklamış aslında. Biraz toprak bütünlüğü, egemenliğe saygı, işbirliği, bütün ülke halklarının iradesi, aynı zamanda dengeli olması, çifte standartlar olmaması, tek yanlılık olmaması, eş güdüm olması, güvenliğin karşılıklılığının olması gibi hususlardan bahsetmiş. Tabii Asya'nın kalkınmasına özellikle öncelik veren açıklamaları var. Çin Savunma Bakanı ilk defa bir yıl sonra, bir yıldan fazla süredir görevde Biden yönetimi, Lloyd Austin'le bir araya geldi bu arada ve Çin Savunma Bakanı Wei Feng'e açıklama yapmış daha sonrasında. Çin'in kararlılığını ve ulusal çıkarlarını koruma yeteneğini Amerikalılar küçümsemekten vazgeçsinler mesajı vermiş Tayvan üzerinden. Yeni bir kriz mi pişiyor diye herkes sorarken. Evet, evet döneceğim şimdi konuğum. Hatta son iki notu aktaracağım dönmeden evvel. Japonya bu arada 8 Rus yetkiliyi sınır dışı etmişti. İnsani yardım uçakları Ukrayna'ya Japonya yollamış ama ya havaalanını açmamış ya da hava sahasını açmamış Hindistan. Bu da dikkat çekici. Asya'da farklı tavır almıştı. Son olarak Türkiye'den Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan not aktarmak istiyorum. CNN Türkiye konuşmuş. Lavrov'la da telefonda görüşmesi olmuştu. Özel harekat ve Mariupol'deki durumu ele almışlardı. Bir camide özellikle rehineleri, neonazilerinin rehinelerinin serbest kalmasında özel operasyonu olmuştu Rusya'nın. Çavuşoğlu CNN Türk'te İstanbul'da Putin ve Zelenski'yi bir araya getirme çabalarının devam ettiğini aktarmış. Diğer yandan her an görüşebilirler demiş, çalışıyoruz demiş. NATO içinde savaşın devam etmesini isteyen ülkeler var. Neden? Rusya zayıflasın isteyen ülkeler var diye yanıtını vermiş. Ukrayna'nın durumu çok da umurlarında değil demiş. Doğru bir tespit yapmış Dışişleri Bakanı, işin doğrusu. Bunu da aktarmak istiyorum. Evet, şimdi programın ikinci yarısına geçelim. Konuğumu beklettim biraz. Çağlar Tekin meslektaşım, gazeteci, yazar. Hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, merhabalar Ceyda.
Çok teşekkürler. Bir sesle bir problem mi var arkadaşlar? Evet, tamam. Çağlar, duyuyor musun beni? Evet, bir ses problemini tekrar arıyoruz. Ses problemi giderilinceye kadar ben de aktarmaya devam edeyim. Fransa Başkanlık Cumhurbaşkanlığı seçimleri 24 Nisan'da yapılacak. Marine Le Pen ile Macron ilk televizyon düellosuna çıktılar. Seçim programlarını anlattılar. Tabii epey bir atışma olmuş ama en çarpıcısı başörtüsü yasağı istiyor Le Pen kamusal alanda, özel hayatta değil. İç savaş çıkartacaksınız diye de Macron tepki gösteriyor kendisine. Peçenin yasaklanması, peçeden bahsediyor. İslamcılar tarafından dayatılan bir üniformadır diyor. Macron ise bu Fransız evrenselciliğine zarar verir. Bizim anayasamız laiktir. Bunu yaparsan iç savaş çıkartırsın vurgusu yapmışlar. Le Pen de maske peşinde koşan polis, yani nasıl yapacaksın bu peçe denetimini deyince de maske peşinde koşan polis memurları nasıl yapıyorsa öyle diye de yanıt vermiş. Tabii Rus yanlısı olmakla suçlamış Macron Marine Le Pen. Halbuki kendisi de Putin'le görüşüyordu. Oradan da bir dış politika şeyi çıkartmaya çalışıyor. Bir kredi almıştı Moskova'da bir bankadan, Avrupa'da kredi bulamadığı için. Onun üzerinden bir Rusya ile bağlantı kurmaya çalışmış. Bayağı enteresan bir tartışma olmuş hakikaten. Macron'un tabii popülaritesi çok yüksek değil ama Le Pen aşırı sağcı olarak partisini merkeze çektiğini de söylüyor ama Fransız toplumunda yine dejavü dediğimiz şey de yaşanabilir. Evet Çağlar, kusura bakma yine beklettim. Bu sefer de senin hattından kaynaklandı. Şimdi evet, dün düştü haber, aslında bekleniyordu. Daha önce Julian Assange'ın davasını konuşmuştuk seninle. Takip ediyoruz birlikte. Çarpıcı bir döneme geldi. Sulh Mahkemesi Amerika'ya iadesi yönünde karar verdi. Şimdi İçişleri Bakanı Priti Patel'in masasına gidecek ve onun siyasi kararı var. Gerçi benim okuyabildiğim kadarıyla daha bir temiz süreci işleyebilir deniliyor ama öte yandan da tabii zamanlaması itibariyle bizi daha da ilgilendiriyor. Tam da Ukrayna savaşı nedeniyle özellikle Batı'da ifade ve basın özgürlüğünün rafa kaldırıldığı, alternatif anlatının dezenformasyon denilerek susturulduğu ve Ukrayna'da tek kanaldan gelen bilgilere dayanarak da savaş suçları ithamı yapıldığı bir dönemde dijital gazeteciliğin öncüsü Julian Assange'ın başına gelenler çok çarpıcı. Öncelikle şu süreci bir anlatabilir misin? Yani başına tam olarak, yani Julian Assange'ın yargılanma sürecini özetlemek gerekirse nasıl, hangi bilgileri vermek gerekir dinleyicilerimiz için Çağlar?
Bizim için Assange meselesinin özü ABD'nin Guantanamo'dan Afganistan'a, Irak'a kadar işlediği suçların deşifrasyonuyla ilgili aslında. Yani Assange'in yargılanmasının temel meselesi ABD'nin işlediği suçları deşifre etmek, ajanlık mı değil mi, suç mu değil mi, gazetecilik mi değil mi sorularının cevabı üzerine kurulu. Şu an İngiliz mahkemesinin ve Amerika'nın verdiği karar Amerika'nın işlediği suçları insanlığa duyurmanın bir gazetecilik faaliyeti değil, bir ajanlık faaliyeti olduğu üzerine kuruldu. Yani olay tamamen hani bu davayı özetle denilirse için üç aşağı beş yukarı tamamen bu cümlelerde gizli.
1900'lerin başından kalma bir ajanlık yasası üzerinden yargılıyorlar değil mi?
Tabii 1917 yılına dayanan 1917 yılında çıkarılmış bir ajanlık yasası var Amerika'da. O yasaya istinaden yargılanıyor ve işte o sebepten ötürü muhtemelen 170 yıla varan 18 ayrı suçtan ceza alması bekleniyor. İngilizleri ikna eden şey ise, tırnak içinde söylüyorum bunu, bu cezayı Amerikan hapishanelerinde değil, memleketinde çekebilecek olması.
Avustralya.
Ilişkin, evet, Avustralya'da çekebilecek olmasına ilişkin ibareden ibaret. Buna şimdi geçenlerde hatta Sputnik çalışanı diye Twitter tarafından fişlenen George Galloway'in de bir açıklaması vardı. Eğer demişti Assange Çin'in kirli çamaşırlarını deşifre etmekle suçlanan bir Çinli olsaydı İngiltere mahkemesi nasıl bir karar alırdı acaba diye sormuştu. Ben bu sorunun çok gerçekçi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hatta mesela biraz önce şeyi söyledim. İngiliz İçişleri Bakanı'na devrolduğu karar süreci dedik.
Evet.
İngiliz İçişleri Bakanı'nın daha iki hafta önce ortaya çıkan bir telefon konuşmasını da hatırlayabiliriz burada. Bu Rus şakacı ekibinin telefon ettiği. Ukrayna Başbakanı olarak kendilerini tanıtmışlar ve ülkedeki işte destek vesaire istedikten sonra peki ya bizim ülkemizdeki neonazilerin durumunu nasıl buluyorsunuz dediklerinde İngiliz Bakanı'nın cevabı biz onları seviyoruz, o neonazileri seviyor İngiliz halkı olmuştu. Yani ortaya dönen çark 3 aşağı 5 yukarı tam olarak böyle. Yani işte Rusya'ya karşı savaşan neonaziler tatlı, Amerikan savaş suçlarını deşifre eden gazeteciler suçlu, ama bunu Çin'e karşı yapsalardı suçlayıp kahramanlık madalyaları alacaklardı gibi bir senaryo işitiliyor çok açık ve net bir biçimde. Yani şimdi Assange meselesi ne? Assange meselesi evet yani dijital gazeteciliğe geçiş vesaire, ama bunun hepsinin ötesinde ciddi bir basın işi, bir gazetecilik faaliyeti yürüttü. Chelsea Manning'in de içinde oldu. Yani bu Amerikan savaş suçlarının ilk sızdıran isim de kendisi aynı zamanda. Bunların dünyanın duymasına sebep oldu. Biz Irak'ta onlarca insanın terörist adı altında sivillerin, çocukların, kadınların öldürüldüğünü buradan öğrendik. Guantanamo'da olan şeylerin önemli bir kısmını burada öğrendik. Afganistan'da işlenen suçların detaylarını biz bu belgelerden öğrendik. Yani hani teorik olarak Amerika'nın burada suç işlediğini bilmek, genel kanaatlerden bu sürece hakim olmak falan, bunlar bir şey elbette önemli.
Evet.
Ama çok daha önemli olan kısım bunların videolarını, bunların yazışmalarını, bunların gerçekliğini bir biçimde bu belgelerin tamamından öğrenmiş olduk. Sadece bunlar, evet. Sadece bunlar da değil. Yani Birleşmiş Milletler'in binasının genel sekreteri de dahil dinlenmiş olmasını, Honduras'taki darbenin arkasında Amerika'nın olduğunu, bunlara ilişkin çok ciddi veriler düştü önümüze Assange'ın yayınladığı, Wikileaks'in yayınladığı belgeler çerçevesinde.
Evet, üstelik bir de bir takım insanları tehlikeye attığı öne sürülmüştü. Onların bir kısmı edit edildi ve tabii burada Batı ana akım medyasına da bir çift laf etmek lazım herhalde. Ben o yayınları yaptığımız dönemi çok iyi hatırlıyorum. Editör ekibi oluşturuldu. Yani New York Times'ı, Guardian'ı vesairesi ve bütün dijital şeyler 2010 senesinde değil mi? Hepsi onlarla birlikte. Hepsi sıyrıldı aradan ama. Yani
İspanyol El País'ten tutalım Washington Post'a varana kadar, Verspiegel'e varana kadar çok sayıda gazete bir komisyon kurup bu belgeleri deşifre edip yayınlamışlardı. Şimdi evet. Bunların hepsi tırnak içinde ortada bir suç varsa, bu suçu yani suç sonucunda elde edilen verileri yaymaktan ötürü suçlanmaları gerekiyor. Mesela bunlara da böyle bir suçlama yok oysa. Sadece bu belgeleri sızdıran ve bu belgeleri sızdıran sitenin sahibine yönelik suçlamalar var. Ötesinde kimseye herhangi bir suçlama yok. Üstelik bu yani Clinton döneminden başlayan bir o sürecin hikayesinden tutun. Obama'sı, Trump'ı vesaire bu işin merkezinde doğrudan yer alıyor. Bu isimler hepsi bu işte pay sahibi ve hani o demokratlar, bilmem neler, şunlar, bunlar. Hiçbirisinin birbirinden bir farkı olmadığını biz bu davada çok net bir biçimde görüyoruz. Evet. Yani bunun evet. başka sızıntılarla da bu iş birleşti. Şimdi Yahoo davasında sızan bir takım veriler oldu. Bu Pompeo dönem açıklamalarıyla biz bunu kısmen de öğrendik. Yani CIA'nin Assange'i kaçırmak için hazırlık yaptığını, hatta yeri geldiğinde Londra'da silahlı çalışma çıkarabilecek hazırlıkları dahi tamamladığını biz biliyoruz. Yani Amerika'nın bir suçlu iade vesaire süreci değil aslında bu. Amerika'nın birisini susturmak için seçtiği yöntem bu. Yani biz o Yahoo davasında sızan davalar belgelerde şunu gördük. Ola ki biz bu herifi alamazsak diyor CIA, İngiliz mahkemesinden bir biçimde bir karar çıkarttıramazsak öldürür, zehirlerin. Yani evet. birden fazla alternatifli plan yaptıkları o davada, Yahoo davasında ortaya çıkmıştı. Zehirlemek de var bunun içerisinde. Silahlı bir saldırı var. Hatta bu silahlı saldırı çerçevesinde Londra sokaklarında çıkabilecek bir silahlı çatışmaya karşı hazırlık daha yapılması tasarlanıyor, planlanıyor. Evet. Yani burada bir...
Evet, şimdi bunları bilince de tabii Biden'ın çıkıp, yani gerçi bir hafta önce farklı konuşmuştu, o da Zelenski gibi savaş suçlusu dememişti. Sonra çıkıp işte Putin savaş suçlusu, hesap vermeli dedi bir hafta sonra çıkıp filan. Bütün bu WikiLeaks yazışmalarını ortaya koydukları üzerinden hesap veren hatırlıyor musun sen?
Sadece bunlar mı Ceyda? Yani biz bu davada nasıl ki bizde bu FETÖ davalarında gördüğümüz tanıklar gibi tanıklar da kullanıldı burada. Şimdi yani İngiliz mahkemesi vesaire falan filan diyoruz da, yani İngiliz mahkemesinin en güvendiği, davayı üzerine yıktığı herifin itirafçının biz dolandırıcılıktan tutun da hırsızlığa kadar hüküm giymiş birisi olduğunu öğrendik. Yani toplumsal güvenliği olmayan birinin şahitliğiyle yürütüldü süreç aynı zamanda. Yani ki o İngiliz mahkemesi Pinochet'i mesela iade etmemişti. İnsan evet. haklarına aykırı bir duruma sürekli sürüklenebileceği gerekçesiyle. Hani ki Pinochet'in ne yaptığını biliyoruz herif. Bir darbeci kanlı bir diktatör, yani halkın oylarıyla seçilmiş evet. bir ismi doğrudan devirip yıllarca aşağı yukarı 50 bin insanı öldüren bir darbe sürecinin lideri insani haklardan faydalanarak iade edilmemişti. Ama katliamları ortaya çıkaran, ki katliamları Amerika'nın yaptığı katliamları ortaya çıkaran bir isim için hiçbir hak, hukuk vesaire gözetilmeden yapıldı. Üstelik yani önceki dönemde İngiliz Yerel Mahkemesi'nin aldığı iade sürecinin iade talebinin reddine ilişkin karar da hukuki normlarla alınmış bir karar değildi.
Evet.
Şunu söylemişti İngiliz Mahkemesi. Bu insan giderse orada kimi sağlık sorunlarından kaynaklı olarak hayatını kaybeder. Yani evet. burada aslında...
Zaten tecrit aldığında Julian'ın durumu da çok iyi değil. Yani bunu yakınları çok üzerinde hassasiyetle diyorlar. Kaç senedir tecrit altında değil mi bir de?
Yani 2017 yılından küçük bir felçle başlamıştı onun yaşadığı sorunları evet. gözümüzün önüne serilmesi. O gün bugündür bir dizi ciddi sağlık sorunu yaşadı. Yani adamın 10 yıl içerisinde 40-50 yıl yaşlandığını bir ter kamera karşısına geçtiğinde gördük, izledik. Sadece bu da değil ki şimdi Ekvador Büyükelçiliğinden çıkış süreci. Ekvador Büyükelçiliğinden çıkarmak için bir büyükelçiliğin elektriğini kestiler. Ardından Ekvador'da bir darbe girişimi oldu. Ardından IMF oturdu, para verdi ve yeni hükümet, parayı alan hükümetin ilk aldığı kararlardan birisi Assange'in vatandaşlıktan çıkarılması ve teslim
sığınma şeyinin gitmesi. Bayağı bir haydutluk dolu bir hikaye değil mi? Bu, yani gerçekten inanılmaz yanları var. Evet.
Tabii şimdi bu adam hakkında tecavüz ve taciz iddiaları ortaya atıldı.
O da düşürüldü sonradan.
Buradan ötürü önce İsveç'e iadesi konuşuluyordu ama o iddialar evet. geri çekildi, düştü. 2020 yılında aynı iddiaları yeniden yeşertmeye kalktılar. Yeşermedi, evet. olmadı. Yani
o da bir kara çalma, lekeleme girişimi tabii yani. Evet, o da zor.
Ya bu savunanlara karşı da bu kara propagandanın ilk ayağıdır. Yani siz bir siyasi ismi kirletmeden onu çürütemezsiniz. Evet. Böyle kirletmeye evet. çalıştılar. Ki o kirletme çabalarının esnasında kendi açtıkları dava kendi kendini çürüttü zaten. Evet. Bunu da yürütemediler ve ardından hiç hukuki bir norma yaslanmadan bir evet. iade sürecine doğru evrildiler durumu.
Peki. Çok az vaktim kaldı da onun için müdahale ediyorum Çağlar. Tabii şimdi biz son olarak çok kısa rica edeceğim. Türkiye'ye hep her sene Amerikan dışişleri herkesin karnesini tutuyor. İnsan hakları, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü. Bu davadan sonra pişkin bir biçimde bunlar devam eder mi dersin? Türkiye gibi ülkelere ya da başka ülkelere ne diyecek ya da ne diyebilir artık?
Julian'ı
öldürürlerse ölüme mahkum ettiler adeta.
Biraz önce programı yani ben bağlanırken dinlediğimde kurduğum bir cümle vardı. Dedim ki Mariupol'den Türklerin camiye sığınmış olan Türklerin tahliyesiyle ilgili bir ifade kullanmıştım. Mariupol'de camiye sıkışan Türklerin tahliyesi esnasında Ukrayna ordusunun tahliye yoluna mayın döşediği Türk dışişleri tarafından açıklandı. Daha sonra bu mayınlar Rus ordusu tarafından temizlendi ve 83 kişi olması lazım. O Kanuni Sultan Süleyman Camii'nden çıkarıldı. Şimdi sivillerin çıkmasına ilişkin bir anlaşma yapılmışken bu sivillerin çıkış yoluna mayın döşemesini yapan Ukrayna ordusu olmasaydı da Rus ordusu olsaydı bu dünyada nasıl bir skandal olarak medyada şurada burada liderlerin ağızlarında sakız olurdu.
Evet.
Ama olmadı. Niye? Çünkü Ukrayna'nın neonazileri yaptı bunu. Ve kuvvetle muhtemel planları şuydu ki Ruslar fark etmese bu mayınlardan birisi o 83 kişiyi çıkan otobüslerden birine çarpsaydı yani 45 vatandaşımız birden ölseydi işte Ruslar ortalığı ayağa kaldırıp Türkiye'yi tekrar savaşa çekmeye çalışacaklardı. NATO'yu dahil etmeye çalışacaklardı bu işe.
Evet.
Yani böyle bir ikiyüzlülükle, böyle bir pişkinlikle, böyle bir arsızlıkla karşı karşıyayız. Bu hem gazetecilik adına hem insanlık adına hem de dünya siyaset adına utanç verici bir tablo.
Peki. Türkiye'de biz şikayet ediyoruz ama dünyadaki durumun ne kadar vahim olduğunu da görmek başka bir dehşet oluyor. O zaman yani tabii ki ilkesel şeye sahip çıkmak gerekiyor burada en başta. Batı'da hiç sahip çıkılmadığı başka bir yere geldik. Çok teşekkürler Çağlar. En azından Julian Assange'ı biraz işlemek gerekiyor. Bu hepimizi ilgilendiriyor. Onun durumu hepimizi ilgilendiriyor. Basın ifade özgürlüğü bütün dünyada çok kötü bir yere gidildiği bir dönemde bu dava umarız Priti Patel üzerinden ya da yeni temiz sürecinde farklı gelişmeler olur diyelim. Belki Julian Assange'ı kurtarmak mümkün olur Amerika'nın elinden. Çok teşekkür
ederim. İsteseler Amerika ve İngiltere arasında iadeyi engelleyen bir anlaşma da var. Orada
var, evet, evet biliyorum. Normalde vermemeleri lazım ama göreceğiz beraber. Belki tekrar umarım hayırlı bir gelişmeyi konuşuruz. Çok teşekkürler.
Teşekkürler, çok teşekkürler Ceyda, teşekkürler.
Evet, bu arada Ukrayna sağlığı. Aslında Gonzalo Lira Lopez, Şili asıllı Amerikan vatandaşı da olduğu söyleniyor. Harkov'dan bilgiler aktarıyordu. Maalesef kendisine haber alınamıyor. Neredeyse 3 gün oldu. Scott Ritter, Amerika'nın Irak yalanlarını deşifre etmiş isimlerden birisi savaş öncesinde. Ki Twitter'dan sürgün yedi Batı tekeli olarak ben aktarmıştım size. Gonzalo Lira'nın kaçırıldığı, işkenceden geçirildiği ve Kraken Birliği, Azak taburu, Neonazi Azak taburuna bağlı Kraken Birliği tarafından öldürüldüğü yolunda işaretlerin çok olduğunu, yani Ukrayna güvenlik servislerini kastediyor. Telegram bildirimi yaptı bu konuda. Umarız tam olarak doğrulanmaz bu. Gonzalo Lira'nın videolarını ben de bizzat sahada olduğu için izliyordum. Onun aktarımları önemliydi. O da belgeselci ve gazeteci olarak sahadaydı. Evet, Çağlar'la konuştuk. Epey bir not almış olduk bu Julian Assange vakasıyla ilgili. Birkaç dünya haberini daha özetleyip bitireceğim. Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine yönelik düzenlediği pençe kilit operasyonuna Arap Birliği Genel Sekreterliği'nden de Irak'tan sonra tepki geldi. Endişeliyiz diyor bu adım. Türkiye ile Irak arasında gerilimi tırmandıracak bir adım olarak gördü. Gördüklerini söyledi bu operasyonu ve kınadıklarını söyledi. Terörle mücadele BM şartının 51. maddesini gerekçe gösteriyor. Türkiye ve daha kara ayağında başka şeylerden de bahsediliyor. Şehitler de var, onları aktarmıştım size. Orta Doğu'yla ilgili yine bir başka haber. Amerikan yönetiminin Suudi Arabistan'la ilişkilerine dair Wall Street Journal'ın haberi bu. Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman, Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ı epeyce bir haşlamış. Kaşıkçı cinayetini uzun süreden sonra konuştuklarında sonbahar aylarında Kaşıkçı cinayetini İstanbul'da öldürülmüştü 2018'de gündeme taşıyınca bağırmaya başlamış ve Amerika petrol üretiminin arttırılması talebini unutabilir demiş. Ukrayna krizi yüzünden Biden yönetiminin Avrupa bu kadar enerji krizi yaşarken daha fazla petrol sevkiyatına ihtiyacı var. Ama çok pahalı enerji fiyatları biliyorsunuz. Bu yüzden İran ve Venezuela politikalarını değiştirmeye çalışıyor deniliyordu. Pek hayırlı olmamış. Bana kaşıkçı demeyin, petrol üretimini arttırma talebini de unutursunuz demiş durumda. Yani Amerika'nın Rusya Federasyonu'nu parçalamak üzere başlattığı, Ukrayna üzerinden başlattığı bu operasyon aslında Amerika'nın da çok işine yaramayan, kısa vadede belki bir hegemonyasını pekiştiriyor ama çok da işine yaramayan bir sonuç çıkartıyor. Ramazan bayramı nedeniyle kutsal topraklarda gerilim var. Filistinliler için bugünden itibaren cumartesiye kadar Kudüs'te geçiş noktalarını 2 günlüğüne kapatma kararı aldı İsrail. Gazze'ye roketler gidip geliyor karşılıklı olarak ve fanatik Yahudilerin de bayrak yürüyüşleri oluyordu. Filistinlerin bölümünden eski kentte geçiyorlar. Ona izin vermemişler. Daha sorunlu bir durum çıkmasın diye. Afganistan'da da Mezar-ı Şerif kentinde Şii camiinde patlama haberi geldi maalesef. Onlarca ölü ve yaralı olduğu söyleniyor. Son dönemde Şiileri hedef alan saldırılar artmış durumda Afganistan'da. Amerikan ve NATO işgalinin sona ermesinden bu yana tabii Taliban iktidara geldi. Onlar da işte TikTok'ları yasaklamakla meşgul oluyorlar işin doğrusu. Ve kolay kolay Afganistan'da ortamın, durumun teskin olmayacağı anlaşılıyor efendim. Evet, Covid notları bugün çok fazla çıkartmadım size. Dünya artık Covid'i unutmuş vaziyette. Şarkımızla veda edelim. Rivers of Babylon, Sublime'den dinleyelim. Yarın görüşmek üzere Eksen'den. Hoşça kalın diyelim.
Of Babylon, where he sat down and where he went when he remembered Zion. Oh, how the wicked carry us away captivity, requiring from us a song. Yeah. How can we sing King Alpha's song?
Yunanistan arasındaki krizi konuşuyoruz, Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor, öyle gözüküyor. Nedir yani, bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmelerinden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.